Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke. İzlediğim dizi ve filmlerden bahsettiğim ekran bağımlısı içeriğinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Son dönemde çok popüler, sosyal medyada çok konuşulan işler izleme fırsatı bulduk. Ben de aslında bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Ve ilk olarak da sosyal medyada bolca yergi alan Bihter filmiyle başlayacağız. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönettiği, Merve Göntem'in yazdığı ve başrollerinde de Farah Zeynep Abdullah'la Boran Kuzum'un yer aldığı Bihter filmi Aşk-ı Memnun'un yeni bir uyarlaması. Yani Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabı Aşk-ı Memnun'un yine o dönemde geçen bir uyarlaması aslında. Bizim zamanında bildiğimiz o meşhur Aşk-ı Memnun, hani Aşk-ı Memnun'un kitabı çıkmış, geyiklerine konu olan Aşk-ı Memnun dizisi Ay Yapım'ın yaptığı ve modern zamana, günümüze uyarlanan bir Aşk-ı Memnun uyarlamasıydı. Bu çok büyük bir fenomen. Öncelikle onu bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani saçma bir karşılaştırma olmasın ama mesela Harry Potter nasıl bir fenomen? Harry Potter çıktıktan sonra o kadar büyük bir fenomen haline geliyor ki şu anda HBO Harry Potter'ı tekrardan yayınlıyor. Yani bu hikaye tekrar tekrar yorumlanabilecek, üretilebilecek ve üzerinden para kazanılmaya çalışılacak bir hikaye. Aşk-ı Memnu da böyle. Dolayısıyla yani hele ki o dizinin popülerliğinden sonra yeni bir Aşk-ı Memnu uyarlamasının gelinmesi bekleniyordu. Erken mi? Erken. Harry Potter için nasıl erkense, zamanında Harry Potter'la büyüyen çocuklar biz şu an hala hayattayız. Dolayısıyla yeni bir Harry Potter izlemek bizim için zor olacak. Bihter filmi için de aynı ön yargı mevcut. Aşk-ı Memnu'yla büyüyen insanlar Bihter filmini izlerken o uyarlamayla karşılaştırıyor olacaklar. Şimdi Bihter bundan şu şekilde kaçıyor en başta. Modern bir uyarlama değil. Gerçekten o dönemde geçen bir Bihter izliyoruz. Çok güzel. Kendini Aşk-ı Memnu dizisinden ayrıştırıyor. Aynı zamanda adına ana karakterin Bihter'in adını veriyor. Bu da demek ki biz olayları bu fenomen karakterin gözünden izleyeceğiz. Şimdi orada şöyle bir durum var. Son dönemde popülerliği iyice artan dördüncü duvarı yıkma olayından yararlanmak istemişler. Yönetmen veya senarist artık bu karar en başta nasıl çıktıysa yaratıcılardan. Ve Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter'i kendini olaylardan soyutlayıp bizimle konuşuyor. İnsanlar bunu Fleabag'e çok benzetti. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Evet, benziyor. Buna şöyle bir antitez var. Dördüncü duvar ilk kez mi yıkılıyor? Sadece Fleabag mi yıktı yani? Geçtiğimiz yıl Fleabag izlediniz diye de dördüncü duvarı yıkan tek iş Fleabag'miş sanmayın. Gibi bir antitez var. Bu antitez şu yüzden haksız arkadaşlar. Ufak bir spoiler olacak ama yani artık Aşk-ı Memnun'da spoiler olmaz diye düşünüyorum. Filmde Farah sürekli, yani Bihter sürekli bizlerle konuşuyor. Bunu kimse fark etmiyor. Fakat bir sahnede Kıvanç dedim, şey gibi oldu. Ezel Bey, pardon, Kenan Bey gibi oldu. Behlül rolündeki Boran Kuzum onun bizimle konuştuğunu fark ediyor. Ve bu tamamen Fleabag ile Hot Priest arasındaki, Fleabag'in de dördüncü duvarı kırdığını o dizide Hot Priest fark ediyordu. Tamamen oradan alınma geldi bana. Yani Merve Göntem de zaten böyle genç ve batılı işlere birazcık ilgi duyan bir yazar gibi geliyor. Bence kesinlikle onun yaptığı tercihler bunlar. Ve aslında hani hikayeyi Bihter'in gözünden anlatıyorken onun yaşadığı psikolojik değişimleri, yaşadığı sıkıntıları bize daha iyi gösterebilecek bir yöntemken bu o kadar fazla kullanılıyor ki Farah Zeynep Abdullah sürekli seyirciyle konuşuyor. Ve bunu yaparken hani 2 saatlik sürede bir sürü karakterin olduğu yalıda hani diğer yan karakterlerin de hikayelerinin anlatılması gerekiyor. Derken hani hem Bihter ilgisini yitiriyor hem yan karakterler ilgisini yitiriyor. Hande Ataizi hariç bu arada. Hande Ataizi'nin Firdevs Hanım rolündeki castingi en doğru casting olmuş. Gerçekten yani Ruhsar'dan beri Hande Ataizi böyle akılda kalıcı bir iş bırakmış mıydı bilmiyorum ama en son Camdaki Kız'da herhalde uzun soluklu bir oyunculuk deneyimi oldu. Bir de Bihter'de gerçekten her sahnesinde keyif veren, Bihter'le Firdevs'in çatışmaları da iyi işlenmiş bence filmin geri kalanlarına göre. En keyif veren kısımlar da Hande Ataizi'nin sahneleri. Matmazel castingi ise inanılmaz facia almış. İyiden bahsettik, bir de kötüden bahsedelim. O beni çok şaşırttı çünkü Aşk-ı Memnu dizisinde Zerrin Tekindor çok iyi canlandırıyordu o karakteri. Bu sefer de Ebru Özkan seçilmiş ve bu ikisi birbirine çok benzeyen insanlar arkadaşlar. Bu açıdan mantıklı duruyorken kendisini ayırtmak için Aşk-ı Memnu dizisinden bir aksan vermişler ve o aksan Ebru Özkan'a hiç oturmamış. Yani Aşk-ı Memnu dizisinde çok sevdiğimiz bu karakter burada süresi bayağı kısaltılmış bir karakter haline gelmiş ve buna da iyi olmuş diyoruz. Çünkü o aksanla ben izlemekte çok zorlandım ki böyle şeylerde çok ayrımcılık yapmam yani abi ben dayanamıyorum onun konuşmasına falan demem ama burada bir tık yaşadım maalesef. Tabii normal kitabı bilmediğim için orada bu karakterin ağırlığı nasıldı bilmiyorum. Birazcık ben de hep diziyle karşılaştırma yapmak durumunda kalıyorum. Diziyle karşılaştırma yapınca da orada hani bütün yan karakterler fazlaca süre alıyorken burada öyle olmuyor. Ana sahne Bihter, Behlül, Adnan ve Nihal'in şu anda. Ve işte bu ana sahnenin en garip yanı, evet prodüksiyonlar çok güzel, kostümler, prodüksiyon dizaynı, dekorlar, her şey harika. Fakat filmde bir piyes havası var. Ya hatta bazı hareketler, tavırlar o kadar abartılı ki sanki bir Yeşilçam uyarlaması izliyormuşuz gibi. Ve bu da sizi biraz gerçekten alıkoyuyor. Yani biraz işi parodiye sürüklüyor neredeyse. Ve filmin amacı bu mu bilmiyorum. İşin garip kısmı o yani. Şimdi bütün kitle bunu izler. Bu efsane Aşk-ı Memnu efsanesinden bir şeyler almak istiyor Bihter filminden ama Bihter onu vermiyor. Dediğim gibi Yeşilçam filmlerine nazire yapan hareketler var. Zaten hani dönemin konuşmasıyla falan iş oraya gidiyor. Okey anlaşılabilir ama biz zaten izledik bunları Yeşilçam'da. Neden o rol kesmeler yapılıyor? Çok anlayamıyoruz. Çok anlayamayınca çok içine de giremiyoruz ama ben mesela bir noktada hani artık bu işin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini kestirdikten sonra eğlenmeye başladım. Gerçekten bence yerildiği kadar kötü değil. Geyik geyik bir akşamınızda izlenebilecek bir film olmuş. Yani maalesef de buranın eksisi sanıyorum Merve Göntem'e yazılacak. Kendisi şu ana kadarki en büyük işiydi bu yani. Bir senarist olarak ilk kez bu kadar ana sahnede yer alıyordu ve bu fırsatın bu şekilde tepilmesi onun adına kötü olmuş. Daha önce en kayda değer işi de sanıyorum ki Blue TV'deki Çıplak dizisi ama Çıplak da bence yani senaryosundan ziyade işte yönetmenliği daha doğrusu hatta en önemlisi bence cesaretiyle dikkat çeken bir yapımdı. Genel olarak hani senaryoda ekstra bir efor yoktu. Onun üstüne de Bihter eklenince bu filmografiye birazcık kendisinin hani film endüstrisinde ana sahneye çıkma fırsatını şimdilik teptiğini kendi adıma söyleyebileceğim. Tabii ki ilerleyen dönemler neler gösterir onu bilemiyorum. Bihter sahnesini böyle kapatıp eskiden Bihter'e hayat veren Beren Saat'in başrolünde oynadığı ve Beren Saat'in başrolünü Behlül ile Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul için Son Çağrı filmine geçmek istiyorum. Şimdi bu büyük bir iş, önemli bir iş, benim bile heyecanlandıran bir iş yani. Çünkü biteli 13 sene olan Aşk-ı Memnu'dan beri bu ikiliyi yan yana görmedik. Bu iki oyuncu da ayrı ayrı inanılmaz fenomenler oldu, inanılmaz büyük oyuncular oldu. Fakat onları bir daha aynı işte görememiştik. Bunu yapabilecek bütçe de tabii ki de Netflix'ten gelebildi. Bir Netflix orijinal yapımı İstanbul için Son Çağrı, Last Call for İstanbul. Bu ikili bu sefer havaalanında karşılaşıyor ve havaalanında başlayan aslında aşk hikayelerini izlediğimiz böyle yani romantik drama diyebileceğimiz bir film. İlk yarısı bol bol romantizm, ilişkiler hakkında sohbet, ikinci yarısı biraz daha böyle dramaya kayan bir akışı var ve nasıl desem bence böyle sevgilinizle bir akşam oturup keyifli vakit geçirebileceğiniz bir iş olmuş. Çok da bir şey beklememek lazım. Bu ikilinin bir araya gelmesi aslında büyük beklenti oluşturuyor olsa bile. Yani mesela düşünüyorum bu sadece Türkiye için değil. Bu arada Amerika'da karşılaşıyorlar. New York'ta havaalanında karşılaşıyorlar. Dolayısıyla hani Netflix malum bir işini aynı anda globalde de yayınlayabiliyor. Böyle yurt dışı için de mi falan da düşünülmüş olabilir mi demiştim. Günün sonunda işte biz Balkanlarda Arap coğrafyasında falan da dizilerimiz çok izleniyor. Bu insanlar oralarda da popüler insanlar. Yani büyük ihtimal bu kitle sevecektir. Yani ama hani Amerika'da herhangi bir Netflix kullanıcısı açıp bu filmi izlemesi için bir sebep var mı? Bence yok. Yani en büyük eksiği filmin bu arada bir plot twistler oluşturmaya çalışıyor bir iki yerde ve bunları da çok tahmin edilebilir yapıyor. Daha önce bu plot twistlerin olduğu filmler yapıldığına eminim ama kanıtlayamam gibi bir noktadayım yani. İzleyenler anlayabilirler. oynamıştır. Şimdi spoiler vermek istemedim. Ha, onun dışında kalan diyaloglar falan aslında kötü değil arkadaşlar. Zaten bu arada filmin senaryosunu yazan Nuran Evren Şit bu konuda deneyimli biri. Kendisi yani yine Türkiye'de büyük bir fenomen olmuş olan romantik komedilerden Aşk Tesadüfleri Sever'in birincisini ve ikincisini yazmış yani. Sonra hatta Atiye'de Beren Saat'le çalışmışlığı falan da var. Sadece Atiye'de değil, İntikam dizisinde de Beren Saat'le çalışmış. Dolayısıyla bu Aşk Tesadüfleri Sever'in yanına birkaç Netflix işi falan da eklediğimizde ilişkiler, romantik ilişkiler, bu romantik anlar, bunların nasıl yazılacağını İyi bilen biri. Böyle sevgilinizle izlerken aa işte şurada bu haklı, bak sen de böyle yapmıştın falan gibi kendi ilişkinize dair şeyler de bulabileceğiniz bir film olmuş. Yönetmeni Gönenç Uyanık da zaten Netflix'in böyle kadrolu yönetmeni gibi bir şey. Yönetmenlikte de bence çok bir sıkıntı yok. Filmin başında lan onu niye öyle yaptı falan dediğiniz yerler var. Onları da sonunda işte bahsettiğim plot twistlerle birlikte açıklıyor. Dolayısıyla yani aslında çerezlik bir iş var elimizde. Bu ikiliyi bu iş için bir araya getirmek gerekli miydi? O sorgulanabilir. Hani tabii ki şu anda bu arkadaşlar basın turu, tanıtım turu yapıyorlar işleri için. Ve Beren Saat'in şey dediğini duydum ben. Okuyunca işte bu senaryoyu çok beğendim. Bizi bir araya getirip ikimizin de çekerken çok eğlenceli bir işe benziyordu falan gibi şeyler söylüyor ama kesinlikle bu kadar heyecan verici bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Şeyi yapmışlar bir de onu da söyleyelim, hani bu ikili bir araya geldi ve artık ulusal kanalda değiliz, Netflix'teyiz ya, her şeyden yararlanalım, önce içki içsinler sonra ot içsinler falan gibi böyle Netflix'in bütün nimetlerinden yararlanan bir Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat izliyoruz. O da artık yani bu tarz platformlar da iş yapılınca gördüğümüz bir şey sonuçta. Blue TV'ye dizi yapılıyor Magarsus. Bir izliyorsunuz. İşte suç var, seks var, her şey var böyle. Bunlara platformlar izin verince de senaristler, yönetmenler olabildiğince faydalanıyor. Ama bu da yani şu anda bu filme artı katan, artı değer katan bir şey olmuyor. Günün sonunda ellerindeki imkanın hepsini kullanmaya çalışmışlar diyebilirim. Bu iki Türk filmini güzelce eleştirdikten sonra övgülerle geleceğim bir iş var arkadaşlar elimde. Netflix'in son dönemlerde top 10 dizi listesinde görmüşsünüzdür. Müthiş bir animasyon Blue Eye Samurai. Aslında bir Amerikan yapımı Blue Eye Samurai. Yaratıcısı Michael Green. Kendisini Logan, Alien Covenant, Blade Runner 2049 gibi oldukça kaliteli işlerden biliyoruz. Ve bir anda böyle Netflix'e bir animasyonla çıka geldi. Cel Shaded dedikleri bir animasyon stili var ama sanki bir animeyi Cel Shaded yapmışlar gibi bir his. Ama öyle değil. Bir Amerikan işi aslında. Avatar da böyleydi. Animeye benziyor. Avatar The Last Airbender ama aslında Amerikalılar yapmış. Hikaye şunu anlatıyor. 17. yüzyılda Japonya'nın kendini dış dünyaya kapattığı, beyaz olmanın yasaklandığı bir dünyada bir melez, yarı beyaz bir Japon kızımız var, Mizu. Ve o melez olduğu için canavar olarak görülmüş hayatı boyunca ve bunu da işte beyaz tenli babasından aslında sorumlu tutuyor ve onların peşine düşüyor. Biz Mizu'nun intikam hikayesini izliyoruz. Mizu bir kadın fakat işte bu dünyada hayatta kalabilmesi için hep kadınlığını saklaması gerekmiş. Zaten onu erkek sanıyorlar dizi boyunca. Önce şunu söyleyeyim. Filmi bol bol yani teknik taraftan övmeden önce şunu söyleyeyim. Bayağıdır Blue Eye Samurai'ın övüldüğünü görüyorum. Yani bu kadar övülüp Netflix'in de top 10 listesinde bulunup gerçekten de beğendiğim bir iş çok olmuyor yani. Milletin bolca övdüğü bir şeyi hani yüksek beklentiyle girersiniz ve öyle çıkmaz ya. Blue Eye Samurai'da o kesinlikle yok. İlk bölümde bende oldu bu arada. İlk bir iki bölüm yine tekliyor gibiydi ama sonrasında müthiş ilerliyor. Hatta 5. bölümün ben bir masterpiece olduğunu düşünüyorum. Yani unutulamayacak bölümlerden biri dizi tarihinde hani. En azından animasyon tarihi için bunu söyleyebilirim. Neyse bu övgülerin çoğu şunu içeriyordu. İşte Netflix'in yine böyle bir SGW işidir. Yine azınlık övmeye çalışan bir Netflix işidir sanıyordum. Ama çok iyi çıktı gibi övgüler var. Buna şu açıdan çok şaşırdım arkadaşlar. Aslında dizi zaten bunu yapıyor. Dezavantajlı bireylerin yanında, kadınların yanında, kadınların çektiği zorlukları gösteriyor. Yani bir bölümü mesela tamamen kadının fendi, erkeği yendi üstüne kurulmuş. Mizu zaten hani yarı Japon, yarı beyaz olduğu için ayrımcılık görmüş. Yani ırkçılık ve feminizm bu dizinin baya baya temel konuları ve bunu göstere göstere de yapıyor. Hani 17. yüzyılda olduğumuz için çok vahşi bir dünya kurulmuş. Dolayısıyla bu yorumu yapan arkadaşlar hani böyle sert bir dünya görüp aa burada SJV'lik yok falan sanmış olabilir ama kesinlikle öyle değil. O dünyanın gerçekleri var. Gerçekçilik zaten var. Bütün karakterler gri. Birini öldürmeyen bir karakter falan asla yok. Ve bu griliğin içinde bir yandan da bahsettiğim temaların üstüne fazlasıyla basıyor. Ve evet, bu çağda olduğumuz için yetişkinlere yönelik bir iş izliyoruz. Cinsellik, kan, kan gövdeyi götürüyor. Yani böyle organlar fırlıyor. Hani animasyon falan demeyelim. İnsanlar ikiye yarılıyor. Yani öyle bir sertlik var. Ve bu sertlik çok iyi koreografilerle sunulduğunda ve giderek artan bir heyecan dalgasıyla sunulduğunda müthiş izlenilebilir oluyor. Açıkçası hani Mizu tek başına çok güçlü bir profil çiziyor. Olmayacak şeyleri olduruyor falan ama bu da işte artık animasyon olduğu için umursamadığınız bir yere gidiyor yani. Olmadık ölümden dönmeler mi dersiniz? İşte 100 kişilik ordularla mücadeleler mi dersiniz? Bunlara artık animasyon olduğu için o noktalarda gerçekçilik aramayı bırakıyoruz. Ama onun dışında gerçekçiliğe bol bol yer veriyoruz. Heyecanlı yani en basitinden onu söyleyebilirim yani. Soluksuz böyle sonunda ne olacak diye izlediğiniz akıp giden bir iş var önümüzde. Hani bazı şeyler hızlı geçiliyor, bazı karakter gelişimleri hızlı geçiliyor. Ama yine de mevcut olanlar çok iyi. Geçmiş günümüz bağını müthiş kuruyor. Mizu'nun intikamını izlerken sürekli Mizu'nun geçmişine flashbacklerle gidiyoruz ve o karakterler daha sonrasında karşımıza çıkıyor. Ve dizi kendi içinde bir bağlantı kuruyor. O yüzden gerçekten de hani ilk iki bölümü atlattıktan sonra kendine tamamen bağlıyor. Ve yeni bir IP'nin bu kadar etkili bir ilk sezonu olması müthiş gerçekten. Logan'ı ben herkesin, daha doğrusu sosyal medyanın beğendiği kadar beğenmem, o kadar övülmeye ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Ama onu yapan insanın kaliteli biri olduğu ve kaliteli işler yapmaya devam edeceği belliydi. Michael Green de bu arada eşiyle birlikte yaratıp yazmış. Michael Green ve Amber Nozomi. Onları da buradan tebrik etmek istiyorum gerçekten ve müthiş bir heyecanla ikinci sezonunu bekliyorum. Geldiğinde ilk gün hani binge watching'i yapacağıma çok eminim şu anda. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Animasyonda da Fransız bir şirket, Blue Spirit şirketi çalışmış. Onların da işlerine ayrıca bakmak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ekran bağımlısının yanılmıyorsam 7. bölümünde Blue Eye Samurai ile birlikte kapatıyorum. Görüşler ve yorumlar için her zaman Instagram'a beklerim. Başka bir bölümde görüşmek üzere.